Ayrım 9. Kumarbaz. 9. Otelin girişindeki geniş merdivenlerin başında, etrafında uşaklar, hizmetçiler ve dalkavuk otel çalışanları ve hizmetkarlarla bavulu ve çantasıyla birlikte tekerlekli sandalyesi üzerinde yukarı taşınan ve böylesine değerli bir konuğu ağırlamaktan duyduğu şerefle el pençe bekleyen baş resepsiyonerin karşısında bekleyen kişi büyük anneydi. Evet, bu oydu. Ta kendisi. Zengin toprak sahibi. Yaşlı Moskova hanımefendisi. Hakkında onca telgraflar çekilen büyük anne, tam öldü derken tekrar dirilen ve aniden bastıran bir tipi misali karşımıza dikilen bu kişi bizzat Antonida Vasilyevna Tarasyevich'evdi. Yaşı 75'ti. Son 5 yıldır bacakları tutmadığı için her yere tekerlekli sandalyeyle taşınıyordu. Ancak yine de gelmişti ve her zamanki gibi uyanık, atik, halinden memnun bir halde sandalyede dimdik oturuyordu. Yüksek ve otoriter bir ses tonuyla oturduğu yerden sağa sola emirler yağdırıyor ve fırça atıyordu. Generalin evinde öğretmenlik yapmaya başladığımdan beri onunla 2 defa müşerref olmuştum. Hiç değişmemişti. Doğal olarak şaşkınlıktan dona kalmıştım. Merdivenlerden yukarı taşındığı esnada vaşak gibi keskin gözleriyle beni ta 100 metre öteden görmüş, tanımış ve adımla çağırmıştı. Zaten bir kez duyduğu bir ismi bir daha asla unutmazdı. Bir an için bu mu çoktan tabuta konulup gömülmesi ve mirasına konmayı bekledikleri kadın diye düşündüm. Hepimizi, hatta tüm otel ahalisini gömmeden ölecek gibi durmuyor hiç. Aman tanrım! Ne yapacak şimdi bizimkiler? General ne yapacak? Otelin altını üstüne getirir bu kadın. Ne o güzel evladım, gözlerin yuvalarından fırlayacak gibi bakıyorsun diye bağırmaya devam etti büyük anne. Bir hoş geldin, nasılsın demek yok mu? Yoksa burnun büyüdü de tenezzül mü etmiyorsun? Yoksa beni tanımadın mı? Dedikten sonra yanı başında duran, fraklı, beyaz kravatlı, beyaz saçlı, alnının ortasındaki pembe keliyle baş uşağı olan ihtiyar adama döndü. Gördün mü Potapiç, gördün mü? Beni tanımadı. Ölmeden mezara koymuş bunlar beni. Öldüm mü, ölmedim mi diye telgraf üstüne telgraf yağdırdılar. Gördün mü? Hepsini biliyorum. Bak, gördüğün gibi dimdik karşındayım işte. Kendimi toparladım ve neşeli bir edayla "Rica ederim Antonida Vasilyevna, size bir kötülük gelmesini neden isteyeyim ki?" dedim. Yalnızca biraz şaşırdım. Şaşırmamak elde mi? Böyle ansızın. Şöyle bir etrafına bakınarak, şaşılacak ne var bunda? Dedi büyük anne. Treni atladım ve geldim. Yolculuğum rahattı ve hiç sarsıntı yoktu. Sen gezmeye mi çıkmıştın? Evet, şöyle bir kumarhaneye kadar yürüdüm. Etrafına bakınarak, burası çok güzel, dedi büyük anne. Hava sıcak ve ağaçlar harika. Bunu çok sevdim. Bizimkiler evde mi? General burada mı? Evet, bu saatte herkesin evde olması lazım. Demek burada saatle kalkılıp saatle oturuyorlar. Her şey modaya uygun ha. Havaya girmişler anlaşılan. Duyduğuma göre bir de arabaları varmış. Les Seigneurs Russes. Dipnot. Rus beyefendileri. Sıfırı tüketince soluğu yurt dışında alırlar. Peki, Praskovya'da onlarla mı? Evet, Polina Aleksandrovna da onlarla beraber. Peki ya Fransız? Neyse, hepsini tek tek kendim görürüm sonra. Alex Ivanoviç, düş önüme. Beni doğruca ona götür. Bu arada senin keyfin yerinde mi? Fena değil Antonida Vasilyevna. Potapiç, şu mankafa oda hizmetçisine söyle, bana şöyle birkaç rahat oda ayırsınlar. Çok yukarıda olmasın ve eşyalarımı hemen taşısınlar. Beni taşımaya neden bu kadar hevesli bunlar? Neden böyle birden başıma üşüştüler? Ne aşağılık, köle ruhlu insanlar bunlar, dedi ve tekrar bana dönerek, yanındaki kim, diye sordu. Bay Esley, diye yanıtladım. Kimin nesi bu Bay Esley? Bir gezgin, yakın dostumdur. Ayrıca generalle de tanışıklıkları var. Bir İngiliz, gözlerini bana dikip tek kelime etmemesinden belli. Gerçi İngilizleri severim. Her neyse, beni yukarı taşıyın. Doğru bizimkilerin yanına. Neredeler? Büyük anneyi yukarı taşıdılar. Ben de otelin geniş merdivenlerinde önlerinden giderek yolu gösteriyordum. Alayımız tam bir azametle ilerliyordu. Gelen geçen durup bakıyordu. Bizim otel civardaki en iyi, en pahalı ve en aristokrat oteldi. Giriş kapısında ve koridorlarda sürekli göz kamaştırıcı hanımefendiler ve saygın İngiliz beyefendileri karşılanırdı. Bizi görenlerin çoğu hemen aşağıya inip şaşkın haldeki baş hizmetçiye gelenin kim olduğunu soruyorlardı. O da tabii ki seçkin bir hanımefendinin "Une Russe, una Comtesse, Grande Dame." Dipnot: Fransızca "bir Rus, bir kontes, bir hanımefendi" geldiğini ve bir önceki hafta Le Grande Duchess de ne de kaldığı dairede kalacağını söylüyorlardı. Büyükannenin yukarı çıkarılırken yarattığı sansasyonun başlıca nedeni azametli ve amirane görüntüsüydü. Kimi görse meraklı gözlerle şöyle bir süzdükten sonra bana yüksek sesle kim olduğuyla ilgili sorular soruyordu. Büyükanne iri yapılı bir insandı ve sandalyesinden hiç kalkmamasına rağmen uzun boylu olduğu hemen anlaşılıyordu. Oturduğu yerde dimdik duruyor, sırtını hiç geriye yaslamıyordu. Ak saçlı, koca ve cüretkar başını dimdik tutuyordu. Mağrur ve meydan okuyan bir ifade vardı yüzünde ve bu tavır ve davranışlarının tamamen doğal olduğu besbelliydi. 75 yaşında olmasına rağmen yüzü daha dinçti ve hatta dişleri neredeyse kusursuzdu. Üzerinde siyah, ipek bir elbise ve başında beyaz bir başlık vardı. "Benimle birlikte yukarı çıkan Bay Esley çok ilginç bir kadın gibi geldi bana," diye fısıldadı. "Telgraflardan haberi var," diye geçirdim içimden. "De Grox'u da biliyor. Ancak henüz Mademoiselle Blanc'la ilgili pek bir şey bilmiyor galiba." Bu düşüncelerimi Bay Esley'e de aktardım. Ne kötü bir adamım ben. İlk şaşkınlığımı üzerimden attıktan hemen sonra generale yapacağımız bu yıldırım gibi baskını düşündükçe içimi nasıl da büyük bir sevinç kaplıyordu anlatamam. İçim içime sığmıyordu. En önde büyük bir keyifle yürüyordum. Bizim odalar üçüncü kattaydı. Büyük annenin gelişini haber vermeden ve hatta kapıyı bile çalmadan içeri daldım ve hemen peşimde tüm azametiyle büyük anne girdi içeri. Sözleşmiş gibi hepsi generalin çalışma odasında toplanmışlardı. Saat 12 idi ve yanılmıyorsam hep beraber gezintiye çıkmayı planlıyorlardı. Bir kısmı arabayla, diğerleri de atla çıkacaklardı gezintiye ve kendilerine eşlik etmek üzere birkaç ahbapları da davet edilmişti. General, Polina, çocuklar ve dadılarından başka içeride de Grox, üzerinde gene binici kıyafetiyle Mademoiselle Blanc, annesi, küçük prens ve ilk defa gördüğüm Alman seyyah da vardı. Büyükannenin sandalyesi generalin 3 adım uzağına, odanın ortasına indirildi. Aman tanrım! O anı unutmam imkansız. İçeri girdiğimizde general bir şey anlatıyor, de Grox da onu doğruluyordu. Mademoiselle Blanc ve de Grox'un son birkaç günden beri özellikle küçük prense "à la barbe du pauvre général" dipnot Fransızca zavallı generalin gözü önünde yakın ilgi gösterdiklerini söylemeliyim. Ortama oldukça neşeli ve samimi bir hava hakimdi. Ama büyük ihtimalle yapmacık bir şekilde. Karşısında birden büyük anneyi gören general afalladı. Ağzı açık, lafı ağzında kaldı. Bir yılanın büyüsüne kapılmışçasına fal taşı gibi açılmış gözlerle ona baktı. Büyük anne de hiç kıpırdamadan sessizce ona bakıyordu. Ama ne mağrur, ne meydan okuyan ve ne alaylı bir bakıştı bu. Derin bir sessizlik içerisinde en az 10 saniye boyunca öylece baktılar birbirlerine. De Grox ilkin şaşkınlıktan dona kalmıştı. Ancak çok geçmeden yüzünü derin bir endişe ifadesi kapladı. Mademoiselle Blanc kaşlarını kaldırdı. Ağzını açtı ve büyük anneyi yabani bakışlarla süzdü. Prens ve bilim adamı Alman büyük bir şaşkınlıkla olan biteni seyrediyordu. Yüzü birdenbire buz kesen Polina'nın gözlerinden ise en meraklı ve şaşkın hali okunuyordu. Bir dakika kadar sonra ise yüzüne kan hücum etti ve yanakları kıpkırmızı oldu. Evet, hepsi için bir felaketti bu. Ben bakışlarımı büyük anneden alıp odadakilerin üzerinde gezdiriyor, sonra yine büyük anneye çeviriyordum. Bay Ashley ise her zamanki gibi sükuneti ve kibarlığıyla kenarda durmuş bekliyordu. Büyük anne sessizliği bozarak, kahkahayla, "İşte buradayım, telgrafın yerine kendim geldim," dedi. "Beni beklemiyor muydunuz yoksa?" "Antonida Vasilievna, Halacığım, iyi ama nasıl oldu da? Diye kekelemeye başladı talihsiz general. Büyükanne birkaç saniye daha konuşmasaydı belki de adama inme inecekti. Ne nasıl oldu? Treni atladım ve geldim işte. Raylar ne içindir ki? Hepiniz nalları diktiğimi ve size miras bıraktığımı sanıyordunuz değil mi? Buralardan nasıl telgraf üstüne telgraf yolladığınızı bilmiyorum sanmayın. Tanrı bilir ne kadar para ödediniz onca telgrafa. Buradan oraya telgraf yollamak epey pahalı olsa gerek. Ben de düştüm yollara ve geldim işte. Fransız mı bu? Monsieur de Grox'tu değil mi? Oui, madame, diye yanıtladı de Grox. Et croyez, je suis essiente. Votre sainte, quaeson mirac, vos vur iki, une supplice kermente. Dipnot, Fransızca. Evet madam, inanın çok sevindim. Sağlığınız. Bu bir mucize. Sizi burada görmek ne hoş bir sürpriz. Büyük anne, şerment. Dipnot, Fransızca hoş. Ha? Bilirim, seni dal kavuk seni. Na şu kadarcık bile inanmıyorum sana, dedi ve küçük parmağını gösterdi. Sonra Matmazel Blanc'ı göstererek, bu da kim, diye sordu. Binici kıyafeti ve elindeki kırbacıyla alımlı Fransız kadının dikkatini çekmişti besbelli. Buralı mı? Bu Matmazel Blanc de Comminges ve bu da annesi, Madame de Comminges. Onlar da bu otelde kalıyorlar, diye ben açıklama yaptım. Büyük anne onları tanışmaya merasimini es geçerek, kız evli mi diye sorularına devam etti. Düşük ve alabildiğine kibar bir ses tonuyla, Matmazel de Comminges bekar bir hanımefendi dedim. Neşeli mi? Sorusunu başta anlayamadım. Surat asıp duruyor mu yani? Rusça biliyor mu? De Grox Moskova'da bir şeyler öğrendiğinden çat pat konuşabiliyordu işte. Matmazel de Comminges'in hiç Rusya'ya gitmediğini söyledim. Büyük anne aniden Matmazel Blanc'a dönerek "Bonjour, dipnot, Fransızca merhaba" dedi. Matmazel Blanc, tevazu ve nezaket perdesi altında böyle tuhaf bir soru ve hitap biçiminden duyduğu hoşnutsuzluğu da yüz ifadesiyle belli edecek şekilde aceleyle oldukça kibar ve resmi bir reverans yaptı ve "Bonjour madame" diye selamladı onu. Ay sevsinler, gözlerini de indirirmiş. Şu havaya ve zarafete bak. Ne mal olduğu hemen anlaşılıyor. Akres falan galiba, dedi ve sonra birden generale dönerek, bu otelde alt katta kalıyorum. Komşunuz oluyorum yani. Buna sevinir misiniz yoksa üzülür müsünüz, diye ekledi. Aman halacığım, samimiyetime inanın. Memnuniyetle, diye cevap verdi general. Şimdi biraz kendine gelmiş gibiydi. Yerli yerinde ve kibarca, hatta etkili bir hava vererek konuşmasını genelde iyi becerebilen biri olarak şimdi hünerlerini sergilemeye başlamıştı. Hastalığınızla ilgili haberler bizi çok kaygılandırdı ve çok telaşlandırdı. Aldığımız telgraflar o kadar umutsuzluk doluydu ki bir an için "Bırak şimdi yalancı, yalan söylüyorsun," diye sözünü kesti büyük anne. Fakat nasıl oldu da yalancı sözcüğünü duymamış numarasıyla general de onun sözünü kesti. Nasıl oldu da böyle bir seyahate çıkmaya cesaret ettiniz? Siz de takdir edersiniz ki sizin yaşınızda ve sizin durumunuzda her neyse o kadar beklenmedik oldu ki ziyaretiniz. Hayretimizi doğal karşılamanız lazım. Ancak çok sevindim. Ve hepimiz parantez içinde dalkavukça ve neşeli bir edayla gülümsemeye başladı. Tatilinizi en iyi şekilde geçirmeniz için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Bırak, bu kadar yeter. Boş laflar bunlar. Her zamanki gibi gereksiz konuşuyorsun. Ben kendim bilirim zamanımı nasıl geçireceğimi. Sana da bir garazım yok. Kim gütmem ben. Nasıl gelebildiğimi mi sormuştun? Bundan basit ne var? Neden bu kadar şaşırdınız? Nasılsın Praskovya? Senin ne işin var burada? Polina ona doğru yaklaşarak, "Nasılsınız büyük anne?" dedi. "Yolculuğunuz uzun sürdü mü?" Evet, nihayet mantıklı bir soru. Diğerleri eften püften sorulardan başka bir şey bilmiyorlar. Pekala, hepinizin bildiği gibi yattım, kalktım, tedavi gördüm. Baktım olmuyor, doktorları kapı dışarı edip Saint Nicholas'ın zangocunu çağırdım. Daha önce aynı hastalığa yakalanan bir köylü kadını otlarla iyileştirmiş. Beni de iyileştirdi. Üçüncü gün epey terledim ve gözlerim açıldı. Sonra bizim Almanlar gene bir araya toplandılar. Gözlüklerini taktılar ve başladılar ahkam kesmeye. Bunun üzerine bir de yurt dışına giderseniz dediler. İçmelere giderseniz hiçbir şeyciniz kalmaz. Düşündüm de neden olmasın. Bizim aptal Zasiginliler kıyameti kopardılar. Nereye gidiyorsunuz bu halde dediler. Ama işte karşınızdayım. Bir günde hazırlandım ve ertesi cuma yanıma bir bakıcıyı, Potapiç'i ve uşağı Fyodor'u aldım. Gerçi Fyodor'u Berlin'den geri yolladım. Çünkü baktım ona ihtiyacım yok ve yalnız başıma geldim işte. Ayrı bir kompartıman tuttum. Her istasyonda hamallar var. Ellerine 20 kopek tutuşturdun mu seni istediğin yere kadar taşıyorlar dedi. Çevresine bakıp tuttuğu odaya da bak diye de konuyu değiştirdi. Parayı nereden buldun canım benim? Her şeyin ipotekli çünkü. Yalnız şu Fransız'a bile dünya kadar borcun var. Hepsini biliyorum. Gördünüz mü? Her şeyden haberim var. Aman hala. General fena halde bozuldu. Doğrusu şaşıyorum halacığım. Ne yapacağımızı bilmiyoruz herhalde. Hem harcamalarım gelirimin üzerinde değil ve burada hepimiz... Değil mi? Öyle mi dersin? O zaman çocukların son kuruşlarını da ellerinden aldın demektir. Sözde vasisi olacaksın çocukların. Bu sözlere sinirlenen general, bunca sözden sonra doğrusu ne diyeceğimi... Bilmezsin tabii. Bahse girerim, rulet masasından kalkmıyorsundur. Son meteliğine kadar verdin değil mi her şeyini? General o kadar şaşırmıştı ki neredeyse tıkanacak gibi oldu. Rulet mi? Benim konumumda ben ha. Sözlerinize dikkat edin halacığım. Hala hastasınız galiba. Hadi oradan yalancı seni. Yalan söylüyorsun. Bahse girerim masadan kaldıramıyorlardır seni. Sözlerin hep yalan. Bugün göreceğiz bakalım. Nasıl bir şeymiş şu rulet denen şey? Sen Praskovya, gezip görülecek yerleri söyle bana. Alexey Ivanovich gezdirecek beni ve sen Potapiç, gidilecek yerlerin bir listesini yap. En son tekrar Polina'ya dönerek, görülecek neler var burada diye sordu. Yakınlarda bir şatonun harabeleri var. Sonra da Schicklengenburg var. Schicklengenburg de ne? Koruluk falan mı? Ne? Hayır, koruluk değil. Bir dağ. Peak var orada. Peak ne? Dağın zirvesi. Etrafı çevrilmiş bir yer. Harikulade bir manzarası var. Peki bu koltukta beni oraya nasıl taşıyacaklar? Çıkaramazlar oraya kadar. Çıkarabilirler mi sence? Hamal bulabiliriz diye cevap verdim. Bu sırada bakıcı Fedosya, yanında generalin çocuklarıyla büyük anneye hoş geldin demek için geldi. Bırakın şimdi öpüşmeye gerek yok. Çocukları öpmeye gelemem. Sürekli burunları akar. Nasıl? Buraları nasıl buldun Fedosya? Çok güzel Antonida Vasilievna diye cevapladı Fedosya. Siz nasıl oldunuz madam? Sizin için çok endişelendik. Biliyorum, temiz yüreklisin sen dedi ve tekrar Polina'ya döndü. Hep misafirleriniz oluyor mu böyle? Şu zavallı, gözlüklü bacaksız da kim? Prens Nilski diye kulağına fısıldadı Polina. Öyle mi? Rus yani. Ben de anlamaz sanmıştım. Belki de duymamıştır dedi. Bay Esley'i görünce, Bay Esley'i biliyorum zaten. Yine burada dedi ve aniden ona dönerek nasılsınız diye ekledi. Bay Esley sesini çıkarmadan saygıyla eğildi. Bana verecek iyi haberiniz yok mu? Bir şeyler söylesenize. Söylediklerimi ona tercüme et Polina. Polina dediğini yaptı. Bay Esley ciddi ve oldukça çalışılmış bir cevap verdi. Evet, büyük bir zevkle ve mutlulukla sizi seyrediyorum. Saatinizi yerinde görünce çok memnun oldum. Bay Esley'in söyledikleri büyük anneye tercüme edildi ve büyük annenin hoşuna gitti bu. Şu İngilizler ne güzel cevap veriyorlar dedi. Bu yüzden İngilizleri hep sevmişimdir. Onlarla Fransızlar arasında dağlar kadar fark var. Tekrar Bay Esley'e seslenerek arada bir bana buyurun dedi. Sizi fazla sıkmamaya çalışacağım. Söylediklerim kendisine tercüme et ve burada alt katta kalacağımı söyle dedi ve parmağıyla Bay Esley'e aşağı işaret ederek anlıyor musunuz? Alt katta kalıyorum diye tekrar etti. Bay Esley bu davete epey sevinmişti. Büyük anne Polina'yı baştan aşağıya dikkatlice süzdü ve memnun bir edayla seni severdim Praskovya dedi. Sen cici bir kızsın. Çoğundan iyisin. Karakter sahibisin. Benim gibi yani. Ah bir dönsene sen. O saçın takma mı senin? Hayır büyük anne. Kendi saçım. Aferin. Şu aptal yeni modadan nefret ediyorum. Çok hoş görünüyorsun. Delikanlı olsaydım sana abayı yakardım. Niçin evlenmiyorsun? Benim gitmem lazım ama. Biraz dışarıya çıkayım. Günlerdir bir şey görmedim. Hep tren, hep tren. Sonra generale döndü ve hala kızgın mısın diye ekledi. Rica ederim halacığım. O ne biçim söz? Diye neşeli bir tavırla bağırdı general. Anlıyorum sizin yaşınızda biri için. Quelle est tombé en enfance? Dipnot. Fransızca bu koca karı bunamış. Diye kulağıma fısıldadı de Grox. Büyük anne generalle konuşmaya devam etti. Buradaki her şeyi görmek istiyorum. Alex Ivanovich'i yanıma alabilir miyim? Oh, istediğiniz kadar. Ayrıca ben, Polina, Monsieur de Grox, hepimiz size eşlik etmekten mutluluk duyarız. De Grox da son derece tatlı bir gülümsemeyle, Mais Madame, Quelle serait un pays, dipnot, Fransızca, bu bizim için büyük bir zevktir, dedi. Belli, place olduğu, dipnot, Fransızca, zevk. Siz ahmaksınız beyefendiciğim, diye dalga geçtikten sonra aniden, ama yine de sana tek kuruş koklatmayacağım diye ekledi. Ama şimdi bir daireme ineyim. Bir bakayım nasıl, sonra çıkar keseriz. Hadi gelin de kaldırın beni. Büyük anneyi bir kez daha kaldırdılar ve hepimiz peşinden aşağıya indik. General kafasına balyoz yemiş gibi yürüyordu. De Grox bir şeyler düşünüyordu. Matmazel Blanc bir ara kalacak gibi oldu. Ama sonra nedense bizimle aşağıya inmeye karar verdi. Prens de hemen onun peşinden geldi. Böylece generalin çalışma odasında Madame de Comminges ve Alman'ın dışında kimse kalmamıştı.